Ayrım 31, sayfa 342. Tacizci, Lars Kepler. Şişman adam Eric'e seslenerek durmasını söyledi fakat Eric hızla kanepelerin arasından geçerek yoluna devam etti. Adam Yuna'ya bağırarak yolundan çekilmesini söyledi. Koltuk geriye doğru savrulurken yerden bir gıcırtı sesi çıktı. Yuna fince, "Pideon, anteksi!" diyerek tekrar adamın önünü kesti. "Dipnot, üzgünüm." Adam Yuna'nın elini ittirdi ve geriye çekildi ve mermili bir elektroşok tabancası çıkardı. Yuna gülümseyerek, "Litsepian sattu!" diye devam etti. Dipnot, az sonra canın yanacak. Bir adım geriye giderek ateş hattından çekildi, şok tabancasını eliyle itti ve adamın dizine tekme atarak bacağının bükülmesine neden oldu. Adam soluksuz kaldı ve şok tabancasından çıkan spiral telli iki mermi bir kanepenin arkasına çarptı. Yuna adamın elini bükerek aldığı şok tabancasıyla onun köprücük kemiğine vurduktan sonra telleri boynuna dolayıp çekti. Adam yere yığıldı, yana yuvarlandı ve tekrar ayağa kalkmaya çalıştı. Yuna onu ayağıyla yere bastırdı. Telleri ellerinin etrafına doladı ve adam bilincini kaybedip yere yığılana kadar sıkmaya devam etti. Eric sahnenin yanındaki boncuklu perdenin arasından geçerek gözden kayboldu. Odanın diğer ucundaki personel odasının kapısı açıldı. İçeriye geniş omuzlu, parlak ceketli, telefonunu kulağına dayamış bir adam girdi ve etrafına bakındı. Yuna ona görünmemek için oturdu ama adamın Eric'in peşine düşmesini engellemesi gerektiğini biliyordu. Rocky'nin gözleri hala kapalıydı ama şimdi dudaklarının arasında bir sigara vardı. Çivili, tasmalı fahişe bir kanepenin minderlerinin arasında kullanılmış bir peçete sıkıştırdı ve topuklu ayakkabılarıyla yürüyerek Yuna'nın yanına geldi. "Bir odaya gidelim mi? Sana güzel vakit geçirtebilirim." diyerek ona yaklaştı. Yuna sertçe "Elimden çekil!" dedi. Kadın ağzını sildi ve boncuklu perdeye doğru yürümeye başladı. Parlak ceketli adam Yuna'yı görmüştü. Doğruca ona yöneldi ve yaklaşırken bir sandalyeyi iterek devirdi. Yuna ayağa kalktı ve adamın kalçasının yanında yüksek kalibreli, kısa namlulu bir silah gizlediğini gördü. Sırt üstü yatan şişman adam boynundaki telleri gevşetiyor, öksürüyor ve ayağa kalkmaya çalışıyordu. Parlak ceketli adam çiçekli kanepeyi aralarına alarak Yuna'nın karşısında durdu ve Sig Pro'suna bir susturucu vidalamaya başladı. "Benim de gelmezsen her iki dizine birden sıkarım," dedi. Yuna onu sakinleştirmek için bir elini kaldırıp geriye gitmeye çalıştı ama yerdeki şişman adam bacaklarını kavradı. Yuna bacaklarını kurtarmaya çalışarak "Buranın özel bir kulüp olduğunu bilmiyordum," dedi. Silahlı adam susturucuyu vidalamayı bitirmişti. Tabancayı kaldırdı ve tetiği çekti. Yuna kendini kenara atarak omzunun üstüne düştü ve şakağını yere vurdu. Silah ateşlenirken hiç ses çıkmasa da havada bir barut bulutu asılı kaldı ve Yuna'nın arkasındaki çıplak bir adam ayağa kalktığında göbeğindeki kurşun deliğinden kanlar akıyordu. Bir kadın çığlık attı ve telaşla adamın yanından kaçarken ellerinin ve dizlerinin üstüne düştü. Silahlı adam soluk soluğa "Ölme vakti!" dedi ve kanepenin arkasını görebilmek için üstüne çıktı. Yuna yere devrilen ayaklı abajuru kavradı ve ağır tabanını savurarak bir yarım daire çizdi. Abajurun tabanı adamın omzuna çarptı ve adam yana doğru sendeledi. Abajurun kablosu tak diye yere düştü ve yılan gibi süründü. Adam kanepenin arkasına yaslandı ve Yuna onun ateş etmesine fırsat vermeden tabancayı kenara fırlatıp adamın boğazına sıkı bir yumruk attı. Adam tabancanın ılık kabzasını kavradı ve ucunu yukarı doğrultmaya çalışırken yanağına güçlü bir yumruk yedi. Boğazını tutarak geri çekildi, nefes alamıyordu ve açık duran ağzından salyası akıyordu. Yuna bir adım geriye giderek silahı doğrulttu ve adamı sağ ciğerinden vurdu. Yüksek bir gümbürtü yerine sadece keskin bir çıt sesi duyuldu. Boş kovan beton zemine düşüp sekti. Adam sendeledi, ciğerindeki deliği eliyle kapatmaya çalıştı, öksürdü ve sonra kanepenin üstüne yığıldı. Şişman adam elinde bir bıçakla yalpalayarak ayağa kalktı. Omuzlarından biri düşmüştü ve şok tabancası hala boynunun etrafındaki tellerin ucundan sarkıyordu. Yuna geri çekildi ve hızlıca boncuklu perdeye baktı. Adam birkaç adım atarak bıçağı savurdu. Yuna bıçağın ucunun ceketine değdiğini hissedince geri giderek bir masaya yaslandı. Hareket halindeki bıçağı silahla kenara itti, vücudunu büktü ve sağ dirseğini tüm gücüyle adamın yanağına geçirdi. Adamın başı aniden yana dönerken darbenin geldiği yöne ter damlacıkları saçıldı. Onunla birlikte hareket eden Yuna dengesini sağlamak için uzun bir adım atınca kalçasına bir ağrı saplandığını hissetti. Adam kendinden geçerek yere yığılırken Yuna kenara çekildi ve odayı taradı. Az sonra dışarıya çıkmak imkansız olacaktı. Yuna çömeldi ve tabancayı yere doğrultarak perdeye doğru ilerledi. Anatoli'den eroin satın alan yeni müşteri kanepenin yanında cansız yatıyordu. Dudakları griydi, gözleri açıktı. Yuna cam sehpanın etrafından dolaşırken çivili tasmalı kadının kanepelerin arasından kendine doğru geldiğini gördü. Kadın yalvaran gözlerle "Beni de yanında götür" diye fısıldadı. "Lütfen sana yalvarıyorum, buradan çıkmam gerek."
"Koşabilir misin?"
Kadın Yuna'ya gülümsedi, sonra başı aniden seyirdi. Şakağından kanlar fışkırmaya başladı. Yuna yanındaki sandalyenin arkasına bir kurşun saplanınca ve döşeme dolgusu yere saçılınca arkasını döndü. Kırçıllı bıyıklı adam silahını doğrultmuş iki kadının arasında yürüyerek Yuna'ya yaklaşıyordu. Namludun dumanı tütüyordu. Yuna nişan aldı, namluyu birkaç milimetre aşağıya indirdi, ardından üç kez ateş etti. Sanki silah dolu değilmiş gibi bir ses çıktı ama arkasından kanlar püskürdü. Adam iki adım daha attıktan sonra iki kadının üstüne yığılarak tabancasını düşürdü ve başını bir tabureye dayadı. Çivili tasmalı kadın hala ayaktaydı. Şakağından fışkıran kanlar vücudundan aşağıya süzülüyordu. Kadın Yuna'ya baktı ve ağzı konuşmaya çalışırcasına açıldı. "Yuna, yardım getireceğim," dedi. Kadın afallamış bir halde kanlı saçlarına dokundu, sonra yanlamasına bir koltuğun üstüne düştü ve uyumak istercesine kıvrıldı. Uzakta yuvarlak omuzlu bir adam kanepeleri siper niyetine kullanarak çömelme pozisyonunda ilerliyordu. Yuna yolun geri kalanında koşmaya başladı. Bir kurşun yanındaki duvara isabet ederek sıvaları etrafa saçtı. Yuna boncuklu perdenin arasından içeriye daldı, silahını beline sıkıştırdı ve olabildiğince hızlı adımlarla koridora doğru yürüdü. Gömleği pantolonunun dışında duran şişman bir adam sahnede dans ediyordu. Eric ortalıkta yoktu. Yuna dar koridora ulaşır ulaşmaz koşmaya başladı. Onu kovalayanların ayak seslerini duyarken giyinme odasına girdi ve çabucak kapıyı kapattı. Birisi duş alıyordu ve plastik tekne üstüne bastıkça gıcırdıyordu. Yuna koşarak makyaj masasının önünde dikilen iki kadının yanından geçti. Mutfakta kısa boylu bir adam donuk köfteleri ocakta kızartıyordu. Adam eline bir bıçak almaya fırsat bulamadan Yuna onu bacağından vurdu. Adam yere düştü ve Yuna artık depolama odasındaki eski karton kolilerin yanından koşarak geçip binanın arkasından dışarıya çıkarken onun çığlık attığını duydu. Mağazanın çevresinde elinden geldiğince hızlı koşarak uzun otların arasından geçti, sonra dikenli tellerle sarılı dış kapıdan çıktı ve bir karavanın etrafından dolanınca Eric'in arabasının gitmiş olduğunu gördü. Polise ve sağlık hekimlerine haber vermek üzere toparlayarak Högdals meydanına doğru yürümeye başladı. 87. Bölüm. Neredeyse hiç trafik yoktu ve Eric hem sanayi bölgesinde hem de Oldsbio yolu boyunca önündeki arabayla arasında güvenli bir mesafe bırakmaya özen gösterdi. Vaiz'in sürdüğü mavi Peugeot o kadar kirliydi ki plaka numarasını görmek imkansızdı. Eric'in arabayı fark edilmeden olabildiğince uzun süre takip etmekten başka bir planı yoktu. Sokak lambalarının amber renkli ışıltısı arabanın içini doldurdu. Sonra yavaşça alıp verilen soluklar gibi lamba direklerinin arasında kayboldu. Eric, Vaiz'in uyuşturucu almak için mi yoksa Rocky ile buluşmak için mi diyara gittiğini merak ediyordu. Yuna'nın başına gelenler yüzünden endişeli olduğundan içi pırpır ediyordu. Eric ardına bakmamış, sadece gerekeni yapmıştı. Bağımlılarla dolu odadan çıkmış, boncuklu perdenin arasından geçip kalabalığı yararak yoluna devam etmişti. Ritim hızlandıkça yoğun bas sesleri yükselmiş ve müziğin vuruşları bedeninin derinliklerine işlemişti. Sahnenin yanıp sönen ışığında birdenbire sarı yağmurluğu görmüştü. Vaiz çıkışa doğru ilerliyordu ve Eric onun peşine düşmüştü. Bir kadın onu durdurmaya çalışmıştı ama Eric sadece başını iki yana sallamış ve kadını kenara iterek yoluna devam etmişti. Arama noktasından geçerek telaşla metal kapıdan çıkarken ve yükleme alanına inerken kimse dönüp ona bakmamıştı. Yuna ne söylediğinden o kadar emin görünüyordu ki Eric'in aklındaki tek düşünce vaize bu kadar yaklaşmışken onu kaybetmemesi gerektiğiydi. Sarı yağmurluk arabaların dibindeki karanlıkta parlamış ve Eric kimseye sesini duyurmadan mümkün olan en hızlı şekilde vaizin peşine düşmüştü. Vaiz dış kapıdan çıkmış ve mavi arabanın önünde durmuştu. Eric 15 dakikadır önündeki kırmızı park lambalarını takip ediyor ve kendine arayı fazla açmaması gerektiğini söyleyip duruyordu. Kum zeminli bir futbol sahasını ve bir okulu geçtikten sonra gelen uzun düzlükte biraz hızlandı. Yeşilliklerin arasında büyük bir toplu konut sitesinin seyrek ışıkları yanıp sönüyordu. Bir gece otobüsü duraktan kalkınca Eric yavaşlamak zorunda kaldı. Vaizi gözden kaçırınca gaza bastı ve orta refüjden karşı şeride geçerek otobüsü solladı. Önündeki trafik ışığı kırmızıya döndü. Eric hızlandı ve direksiyonu sert çıkararak yoluna çıkan bir arabanın arkasını teğet geçti. Mavi Peugeot'un sağa döndüğünü fark ettiğinde ise iş işten geçmişti. Peugeot'un farlarının evlerin arasında yanıp söndüğünü gördü. Vaizi tamamen elinden kaçırıp kaçırmadığını düşünecek zamanı yoktu. Eric bir sonraki yola saparken bagajdaki bir torbada geri dönüşüme vermek üzere biriktirdiği boş şişeler devrildi. Yemyeşil bahçelerin ve karanlık evlerin yanından geçerken diğer arabanın hangi yöne gittiğini tahmin etmeye çalışıyordu. Frene basıp sola döndü. Bir posta kutusunun kenarını sıyırıp geçti ve gazı kökleyerek birkaç villayı geçti. Sonra ilerideki kavşağın ötesinde bir çıkmaz yol olduğunu fark edince frene asılarak tekerlekleri asfaltın üstünde patinaj çektirdi, direksiyonu kırdı ve sertçe sağa döndü. Arka tekerlekler yola tutunamayınca arabanın arkası büyük bir gürültüyle elektrik direğine çarptı. Eric arabayı silkeleyerek tekrar ana yola çıkarken bagajdaki şişeler kırıldı. Gazı kökleyerek bir yokuşun tepesine vardığında vaizin otoyol köprüsünün altındaki tünele girdiğini görmeyi başardı. Yavaşladı ve ellerinin direksiyonda titrediğini hissetti. Tekrar yerinden çıkan yan ayna tellerin ucunda sallanıyordu. Birisi tünelin beton duvarına sprey boyayla başka bir dünya mümkün yazmıştı. Her yer karardı derken Eric göz alıcı dört katlı binaların bulunduğu bir yere geldi. Mavi Peugeot ölçülü ve mekanik hareketlerle çöp tenekelerini boşaltan bir çöp kamyonunun yanından geçerken Eric vaizin burada Höckmossen'de yaşayıp yaşamadığını merak etti. Makul bir gerçeklik anlayışına sahip olduğu halde kurbanlarının yüzüne ölümlerinden çok sonra bıçaklar saplayan, sonra bahçesinde elma ağaçları ve çim fıskiyeleri bulunan, sevimli villasına giden ve oturup ailesiyle televizyon izleyen bir adam olan vaizin sıradan bir hayat sürebileceği fikrini inanılmaz buluyordu. Eric Korkmossa yolundan sağa dönerek Prince Metz yoluna doğru devam eden mavi arabanın peşine düştü. Vaiz hemen üçüncü yan sokaktan sonra yavaşladı ve durdu. Eric hızını değiştirmeden mavi arabayı geçti ve dikiz aynasından bakınca arabanın içindeki ışığın söndüğünü gördü. Küçük bir ormanlık arazinin önünden geçerek bir sonraki yola saptı, arabayı durdurdu ve hemen geri döndü. Sarı yağmurluk yolun sonundaki ormanın içinde kaybolmak üzereydi. Eric kaldırımda durdu ve bacaklarının fena halde titrediğini fark etti. 88. Bölüm. Son gün azizleri İsa Mesih Kilisesi Yerfalla yolu üstünde büyük asfalt zeminli bir park yerinin yanında yer alıyordu. Kilise kızıl kahverengi cepheli, panel çatılı, yuvarlak bir taş kaidenin ortasından yükselen, kırmızı bir kulesi bulunan alçak bir binaydı. Cemaat başkanı Thomas Appel karısı ve iki çocuğuyla mabedin çok yakınında bulunan çimento grisi bir villada yaşıyordu. Bahçenin kapalı bir barbekü alanı barındıran ahşap döşemeli terasından ağaçların ve kiremitli çatıların yukarısındaki kırmızı kule görülebiliyordu. Adam ve Margot ellerinde limonata bardaklarıyla salonda oturuyorlardı. Thomas Appel ile karısı Ingrid karşılarında oturuyorlardı. Thomas sıska bir adamdı. Gri bir pantolon ve beyaz bir gömlek giymiş, soluk gri bir kravat takmıştı. Yüzü sinek kaydı, tıraşlı ve zayıftı. Açık renk kaşları ve dar, çarpık bir ağzı vardı. Margot az önce Thomas'a cinayetler işlendiği sırada nerede olduğunu sormuştu ve Thomas evde ailesiyle olduğunu söylemişti. Margot Ingrid'e bakarak bunu teyit edebilecek başka biri var mı diye sordu. Thomas'ın karısı samimi bir ses tonuyla "Şey, tabii ki çocuklar da evdeydi" dedi. "Adam başka kimse yok muydu?" diye sordu. Thomas "Biz sakin bir hayat sürüyoruz" diye cevap verdi. Sanki bu her şeyi açıklıyordu. Margot gösterişli salonu inceleyerek "Çok güzel bir eviniz var" dedi. Duvarda kucağında kırmızı bir kitap olan siyah elbiseli bir kadın tablosunun yanında bir Afrika maskesi asılıydı. Ingrid "Teşekkür ederiz" dedi. "Her aile bir krallıktır" dedi Thomas. "Ingrid benim kraliçem, kızlar da prenseslerim." "Elbette," Margot gülümsedi. Ingrid'in makyajsız yüzüne, kulak memelerindeki küçük incilere, boynunu ve ellerinin yarısını kapatan uzun elbisesine baktı. Ingrid Margot'un kendisine baktığını fark edince, "Herhalde çok eski moda ve sıkıcı bir giyim tarzımız olduğunu düşünüyorsunuz," dedi. Margot "hoş görünüyor" diye yalan söyledi ve sırtında tığ işi örtülerin bulunduğu derin kanepede rahat bir pozisyon bulmaya çalıştı. Thomas öne eğildi. Margot'un bardağına biraz daha limonata koydu ve Margot ona sessizce teşekkür etti. Thomas sakince "hayatlarımız sıkıcı değil" dedi. "Uyuşturucu, alkol, sigara veya kahve ya da çay kullanmamanın hiçbir sıkıcı yanı yok." "Adam neden kahve içmiyorsunuz?" diye sordu. Thomas sadece "çünkü beden Tanrı'dan bir hediye" diye cevap verdi. "Adam madem beden bir hediye, o zaman canı isteyen kahve içebilir değil mi?" diyerek cevabı yapıştırdı. Thomas umursamazca "elbette bu sabit bir kural değil" dedi. "Sadece rehberlik?" "Adam pekala" diyerek başıyla onayladı. "Fakat eğer bu rehberliğe kulak verirsek Tanrı ölüp meleğinin evimizden geçip gideceğine ve bizi öldürmeyeceğine dair söz veriyor." Thomas gülümsedi. Margot, "peki her şeyi berbat ederseniz meleğin gelmesi ne kadar sürüyor?" diye sordu. Şakaklarındaki damarlar hafifçe koyulaşan Thomas, "günlüğüme bakmak istediğinizi mi söylemiştiniz?" dedi. Ingrid kendi isteğiyle "ben getiririm" diyerek ayağa kalktı. Margot "ben de biraz su alacağım" dedi ve onun peşinden gitti. Thomas ayağa kalkmaya yeltendi ama adam cemaat başkanının rolünün ne olduğunu sorarak onu durdurdu. Margot tertemiz ve düzenli mutfağa girdiğinde Ingrid'in bir yazı masasının önünde durmuş günlüğü arıyordu. Margot "biraz daha su alabilir miyim?" diye sordu. Ingrid "elbette" dedi. "Geçen pazar günü burada mıydınız?" Ingrid "evet" diye cevap verirken kaşları hafifçe çatıldı. "Evdeydik." "Peki ne yaptınız?" "Biz her zamanki gibi yemek yedik ve televizyon izledik." Margot "televizyonda ne vardı?" diye sordu. Ingrid musluğun tamamen kapanıp kapanmadığını kontrol ederek "biz sadece Mormon televizyonunu izleriz" dedi. "Kocanız akşamları yalnız başına dışarı çıkar mı?" "Hayır." "Mabede bile gitmez mi?" Ingrid "ben yatak odasına bakayım" dedi ve yanakları kızararak mutfaktan çıktı. Margot suyu içti, bardağı tezgahın üstüne koydu ve salona geri döndü. Adamın yüzündeki gerginliği ve dudağının üst kısmında beliren ufacık ter damlalarını görebiliyordu. "Adam kullandığınız bir ilaç var mı?" diye sordu. Thomas avuçlarını soluk gri pantolonuna silerek "hayır" diye cevap verdi. Margot tekrar kanepeye oturarak "herhangi bir psikoaktif ilaç ya da antidepresan da mı kullanmıyorsunuz?" diye sordu. Thomas ona sakin ve boş gözlerle bakarak "ne öğrenmek istiyorsunuz?" diye sordu. 20 yıl önce akıl hastalığınız yüzünden tedavi görmüşsünüz." "O benim için zor bir dönemdi. Tanrı'ya kulak vermeden önceydi." Thomas sustu ve salona geri dönen Ingrid'e sevgiyle baktı. Ingrid kapı ağzında durmuş, elinde kırmızı bir ajanda tutuyordu. Margot ajandayı aldı, okuma gözlüğünü taktı ve tarihlere göz atmaya başladı. O ajandayı karıştırırken adam "video kameranız var mı?" diye sordu. Thomas soran gözlerle adama bakarak "evet" diye yanıt verdi. "Bakabilir miyim?" Thomas'ın Adem elması kravat düğümünün üstüne çıktı. Ne için diye sordu. Adam olağan kontroller için diye yanıt verdi.
Peki ama kameramız tamircide.
Thomas çarpık ağzını girerek gülümsedi. Nerede?
Thomas usulca bir arkadaşım onu benim için onarıyor dedi.
Arkadaşınızın adını alabilir miyim lütfen?
Thomas elbette diye mırıldandı ve adamın ceketinde duran telefonu çaldı.
Adam izninizle deyip ayağa kalkarak Thomas'a sırtını döndü ve ceketini yoklayarak telefonunu aradı. Arka taraftaki pencereden çitin dışında duran bir komşunun onlara baktığını gördü. Camdaki yansımada kendini, gür saçlarını ve kalın kaşlarını da görebiliyordu. Telefonunu buldu, arayan ulusal suçlarda teknisyen olarak yaşayan Adde'ydi. O da Hök Mohsen'de yaşıyordu. Adam telefonunu açtı. Adde çığlık atarcasına, ''Başka bir film geldi.'' dedi.
''İşimiz biter bitmez orada ol.''
''Videodaki karın Katrina.''
Adam bundan sonra başka bir şey duymadı. Doğruca hole yürüdü, duvara yaslandı ve gülümseyen iki kızın çerçeveli bir fotoğrafını yere düşürdü.
Margot adam diye seslendi. Neler oluyor?
Ajandayı kanepenin üstünde bıraktı, ayağa kalktı ve kazara sehpadaki limonata bardağını devirdi.
Adam ön kapıya ulaşmıştı. Margot onun yüzünü göremiyordu. Kendini kötü hissederek karnını tuttu ve adam arabaya giden yolda koşarken peşine düştü. O kapıdan dışarı bile çıkmadan adam motoru çalıştırmıştı. Durup soluklandı ve adamın hızını artırarak yolda keskin bir U dönüşü yaptığını, savrulduğunu ve birkaç çocuğun yol kenarına diktikleri bir hokey kalesine çarptı.
Margot yolun kenarında yürüyerek adama durmasını işaret ederken telefonu çaldı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 353.